Ayrım 5. Engellilerin siyasal yaşama katılım hakkının enstrümanı olarak kota sistemi üzerine bir tartışma. Sosyolog Avukat Turhan İçli. Konuşmama başlamadan önce bana heyecan veren güncel bir gelişmeden söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz, komşumuz Yunanistan'da iktidara gelen Syriza Partisi'nin Tsipras başkanlığındaki kabinesinde bir de kör bakan bulunuyor. Sayın Panagiotis Koromblis. Sayın Koromblis, Sağlık Bakanı. 63 yaşında, kabinenin en yaşlı üyesi. Ataları Osmanlı zamanında Karadeniz kıyılarından Yunanistan'a göç eden Pontuslardan. 10 yaşındayken İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir bombanın patlaması üzerine kör olmuş. İlk defa PASOK'tan milletvekili seçilmiş. Şimdi Syriza milletvekili ve kabinede sağlık bakanı olarak görev yapıyor. Yunanistan'ın ilk kör bakanı. Bu yüzden bizde büyük bir heyecan ve mutluluk yarattı. Derhal Başbakan Tsipras'a Yunanistan Büyükelçiliği aracılığıyla bir mektup gönderip kutladım. Sayın Koromblis'i de 7 Haziran seçimlerinden önce olmak üzere Türkiye'ye davet ettim. Davetimizi kabul edip gelirse Türkiye'deki siyasal partiler için iyi bir örnek oluşturabilir. Kamuoyunda ilgi ve merak uyandırabilir. Biliyorsunuz, İngiltere'de görme engelli siyasetçi David Blunkett, İşçi Partisi kabinelerinde uzun yıllar Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yaptı. Onu da Türkiye'ye davet ettim. Gelirse birkaç ilde konferanslar verebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grupları ziyaret edebilir. Böylece bizim siyasi partilerimizde engellilerin siyasal yaşama katılımına ilişkin bir farkındalık yaratılmış olur. Değerli arkadaşlar, ben konuşmamda şu soruların yanıtlarını arayacağım. Kota sistemi, engellilerin siyasal yaşama katılımının bir enstrümanı olarak kullanılabilir mi? Eğer kullanılabilirse hangi gerekçelere dayanmalıdır? Bunun bir mantığı, bir temeli var mıdır? Varsa kota sistemi ne şekilde uygulanabilir? Bu çerçeve içerisinde bir sunum yapmaya çalışacağım. Yıllardan beri Türkiye'de kullanılan bir söz var: pozitif ayrımcılık. Birisi engelliler için onun en doğal hakkı olan bir şeyi sunuyor, hemen "ben engelliye pozitif ayrımcılık yapıyorum" diye böbürleniyor. Bir rampa koyuyor, pozitif ayrımcılık oluyor. %3 istihdam kotası koyuyor, pozitif ayrımcılık oluyor. Biliyorsunuz, 2010 yılında anayasanın 10. maddesinde engelliler için bazı değişiklikler yaptılar. Adını pozitif ayrımcılık koydular. Arkadaşlar, pozitif ayrımcılık kavramı çok seyrek ve dikkatli kullanılması gereken bir kavramdır ve bu kavram uluslararası ayrımcılık literatüründen çıkarılmıştır. Böyle bir kavram yoktur artık. Uluslararası ayrımcılık literatürünün bir parçası olarak, bir aracı olarak böyle bir kavram kullanılmamaktadır. Çünkü pozitif ayrımcılık sözcüğü, ayrımcı bir takım davranışların kamuflajını sağlayan bir kavram haline dönüşmüştür. Hem çağrışımı pozitif de olsa ayrıcalık tanınıyor, kıyak geçiliyor duygusu uyandırmaktadır. Hem de az önce söylediğim gibi, engellilerin doğal haklarını verdikleri zaman bile onların başına bir kakınç olarak kullanılan bir kavrama dönüşmüştür pozitif ayrımcılık. Onun için bu pozitif ayrımcılık kavramını bir tarafa bırakacağız. Nitekim Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne baktığımız zaman pozitif ayrımcılık kavramına hiç rastlamıyoruz. Hiç yoktur öyle bir kavram, kullanılmamıştır. Ne kullanılmıştır peki? Makul uyumlulaştırma, makul düzenleme. Bu kavramın İngilizcesi reasonable accommodation. Türkçe'ye iki türlü çevrildi. Bazı çevirilerde uyumlulaştırma, bazılarında düzenleme olarak çevrildi. Her ikisi de doğrudur. Bir uyumlulaştırma çabasını ifade eder. Sonuçta bir düzenlemeyi de ifade eder. Her ikisi de doğrudur. Makul düzenleme ya da uyumlulaştırma nedir? Tanımından, engellilerin insan haklarını ve temel özgürlükleri tam ve diğer bireylerle eşit koşullar altında kullanmalarını sağlamak amacıyla belirli durumlarda ihtiyaç duyulan ölçüsüz ve aşırı yük getirmeyen değişiklik ve önlemlerdir. Aslında makul düzenleme, engelliler ile toplumun diğer bireyleri arasında binlerce yıldan beri oluşmuş olan uçurumun eşitsizliğin kapatılması için her aşamaya uygun atılacak makul adımları ifade etmektedir. Bu adımlar ölçülü ve aşırı yük getirmeyen nitelikte olmalıdır ki kolay uygulanabilsinler ve uygulayıcıları caydırıcı bir rol oynamasınlar. Bu yönüyle önemlidir. Ama bu uygulamalar, bu önlemler, bu düzenlemeler aradaki uçurumu kapatmaya adım adım, kademe kademe, aşama aşama hizmet etsin. Binlerce yılın zihinlerdeki tortuları, toplumdaki kalıntılar ve değer yargıları bir anda değiştirilemez. Bunlar adım adım makul önlemlerle kapatılarak değiştirilmesi gerekir. Bütün alandaki hakların, düzenlemelerin, kotaların, kontenjanların hepsi aslında bir makul uyumlulaştırma sürecidir. Bir yere rampa yapıyorsanız yapmak zorundasınız. O eşitsizliği kapatmak, gidermek zorundasınız. Erişilebilirliği sağlamak durumundasınız. Hizmetlere, haklara, mallara, engellilerin erişilebilirliğini sağlamak için attığınız her adım, aldığınız her önlem makul düzenlemedir. Biliyorsunuz, çeşitli ülkelerde engellilere istihdamda kotalar uygulanır. Bizde memurlar için %3, işçiler için kamu sektöründe %4, özel sektörde %3 istihdam kotası vardır. Bu da makul bir düzenlemedir. Neden böyledir? Çünkü engelliler haksız rekabet koşullarında yaşamaktadırlar. İstihdam alanında da fırsat eşitliğinden yararlanamamaktadırlar. Olanak eşitliğinden yararlanamamaktadırlar. Hak eşitliğinden yararlanamamaktadırlar. Yararlanamadıkları için iş gücü piyasasında kolay kolay tercih edilmemektedirler. Peki bunlar işsiz ve aç mı kalacaklar? Topluma bunu anlatmak ve makul düzeylerde bir takım kotalarla denemeler yapmak, fırsatlar vermek gerekmez mi? İşte bu mantıktan çıkmaktadır istihdam kotaları. Yani engellileri iş gücü piyasasına, üretim süreçlerine, iş yaşamına dahil edelim, onlara mesleki eğitim vererek, eğiterek, iş yeri koşullarını onların erişimine ve kullanımına uygun hale getirerek, engellilerin verimli olmasını sağlayalım. Toplum içinde engellilere karşı ön yargıları adım adım, aşama aşama kaldıralım. Ta ki bu bir ayrıcalık olmaktan çıkıncaya, yani eşitlik gerçekten hem zihinlerde hem toplumsal yaşamda egemen oluncaya kadar bu tür önlemleri alalım. O zaman ne olur? O zaman bu çeşit kotalara artık ihtiyaç kalmayacaktır. Yani eğer engelliler de eşit fırsatlardan yararlanabiliyorsa, eğitimden ve diğer olanaklardan yararlanabiliyorsa, herkesle yarışabilecek ve kendini kanıtlayabilecek duruma gelmişler demektir. O zaman kotalara gereksinim olmayacaktır. Kotalar siyasette de kullanılmaktadır bir enstrüman olarak. Örneğin Norveç parlamentosunda yarı yarıya bir kadın kotası vardır. Bazı partilerde, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın ve gençlik kotası vardır. Kadınlar için %33, gençler için %10 oranında. Neden? Çünkü kadınlar ve gençler siyasette diğer bireylerle rekabet edememektedirler. Onlara karşı geliştirilmiş ön yargılar, eğitim durumları, gelir durumları ve başka nedenlerle, deyim yerinde ise siyaset piyasasına haksız rekabet koşullarında eşit olmayan bir şekilde katılmaktadırlar. O yüzden bu açığın kapatılması, bu eşitsizliğin giderilmesi için bazı kotalar konmuştur. Oysa toplumun yarısı kadındır. Bu kotalar zaman zaman düşük ya da yüksek konulmaktadır. Peki, engelliler, kadınlar ve gençler gibi kota uygulamasına gereksinim duyan bir toplum kesimi midir? Bize göre bu sorunun yanıtı olumludur. Çünkü engelliler toplumun en fazla dibe bastırılmış, en fazla kenara itilmiş, en dezavantajlı grubunu oluşturmaktadırlar. O bakımdan siyasete ve başka alanlara tam bir haksız rekabet ortamında girmektedirler ve ezilmektedirler. Ve bayram arkadaşımızın dediği gibi öğrenilmiş uzaklaşma eğilimi geliştirmektedirler. Kopmaktadırlar yaşamdan. Kendi kabuklarına çekilmektedirler. Bu nedenle en çok ezilen, en çok horlanan, aşağılanan, ihmal edilen, itilen, kakılan bu kesimin güçlendirilmesi gerekir her alanda. Tıpkı istihdamda kotalar yoluyla yapıldığı gibi, kadınlara ve gençlere yapıldığı gibi güçlendirilmeleri gerekir. Siyasette, belediye meclislerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, belediye meclislerinde ve diğer temsil kurullarında kota sisteminin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu sistemin nüfusa orantılı olarak düşünülmemesi gerekir. Zira nüfusa orantılı temsil kotaları siyasetin ve diğer rekabet piyasalarının, siyaset de bir rekabet piyasasıdır, karakterine, doğasına aykırıdır. Kişilerin yarışarak kendilerini kanıtlamalarına yönelik bir takım alanların bırakılması gerekir. Engelliler Türkiye'de nüfusun %12'sini oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de %12 oranında temsil edilmeleri gerekir. Düşüncesi yanlıştır, mantıklı ve gerçekçi değildir. Engellilerin anlamlı bir biçimde temsiliyle siyaset piyasasında diğer bireylerle rekabeti arasında uygun bir dengeyi yakalamak ve bir oran bulmak durumundayız. Ben bu limitin, bu oranın %3 dolaylarında olabileceğini düşünüyorum. Bu oranların ya tüm partiler için siyasal partiler yasasında ya da tek tek siyasal partilerin tüzüklerinde yer alması savunulabilir ve bu kota mutlaka engelli hakları mücadelesi içerisinden gelen engellilere ayrılmalıdır. Bu kotanın gerçekçi olmaması ve çok yüksek olması halinde hem dediğim o rekabet alanlarının ortadan kaldırılmasına yol açılabilir, hem de ikna edici ve inandırıcı olmaz. Muhataplarınca kabul edilmesini zorlaştırır. O nedenle biz en azından belediye meclislerinde değişik engel gruplarından en az 2 kişinin yer almasını öneriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise her partinin seçilebilecek yerden en az 3 engelliyi milletvekili adayı göstermesini, böylece TBMM'de %3 oranında bir temsilin sağlanmasını yeterli buluyoruz. Özetle, kota sistemi engellilerin siyasal yaşama katılımlarını kolaylaştıran bir enstrüman olarak kullanılabilir. Bunun savunulabilir bir görüş olduğunu düşünüyoruz. 5. ayrımın sonu.